Ayrım 40, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 371. 20. Bölüm. İngiliz tornadolarının El Kubai'deki gerçek hedefi vuramadığı haberi Jericho olarak bilinen adamı çok sarsmıştı. Ayağa kalkıp da reisi diğerleri kadar heyecanla alkışlamak için kendini çok zorlamıştı. Diğer generallerle camları boyalı otobüsle Bağdat'a geri dönülürken arkada kendi düşüncelerine dalmış olarak oturuyordu. Bombanın o güne kadar adını duymadığı ve yerini de bilmediği kalede saklı olması pek çok cana mal olacağı umurunda bile değildi. Onu düşündüren kendi durumuydu. 3 yıldır yurdunun rejimine ihanet etmek için her şeyini tehlikeye atmıştı. Bunun amacı yurt dışında büyük bir servete sahip olmak değildi. Bunu Irak'ta hırsızlık ve haraç alarak da yapabilirdi. Amacı yurt dışında yabancı patronlarının sağlayacakları yeni bir kimlikle intikamcı katil mangalarından güvencede olarak yaşamaktı. Sadece çalıp kaçanların akıbetlerini görmüştü. Günün birinde Iraklı intikamcılar kendilerini bulana kadar hep korku içinde yaşarlardı. Jericho ise hem güvenliğini hem de servetini istiyordu. Bu nedenle de kontrolünün İsrail'den Amerikalılara geçmesine sevinmişti. Amerikalılar kendisini kollarlar, anlaşmalarına sadık kalırlar, yeni bir kimlik yaratırlar, onun başka bir milletin insanı olmasına izin verirler, Meksika'da deniz kıyısında bir villa alırlardı. Ama şimdi her şey değişmişti. Eğer susarsa ve bomba kullanılırsa yalan söylediğini sanacaklardı. Yalan söylemiş değildi ama onlar o öfkeleri içinde buna asla inanmazlardı. Amerikalılar ne yapıp yapar hesabına erişmesini engellerdi ve bütün çalışması boşa giderdi. Onları bir yanlışlık olduğu hakkında uyarmalıydı. Bir iki risk daha, sonra her şey bitecekti. Irak yenilecek, reis devrilecek ve kendisi Jericho oralardan çok uzakta olacaktı. Odasına dönünce mesajını yine o ince kağıtlardan birine yazdı. O geceki toplantıyı anlattı. Kendisi son mesajını gönderdiğinde bomba gerçekten El Kubai'deydi. Ama tornadolar 48 saat sonra tesisi vurunca oradan taşınmış oluyordu. Bunun suçu kendisinde değildi. Sonra bildiklerini sıraladı. Kale denilen gizli bir yer vardı, bomba oradaydı ve ilk Amerikalı sınırı geçip Irak'a girdiğinde atılacaktı. Adam gece yarısından sonra arabasına atlayıp Bağdat'ın arka sokaklarına daldı. Kimse onun buna hakkı olup olmadığını soramazdı, buna cesaret bile edemezlerdi. Mesajı Kasra'daki pazarın yakınlarındaki kutuya bıraktı. Sonra Hristiyan mahallesinde St. Joseph Kilisesi arkasına tebeşir işaretini yaptı. Bu kere işaret hafifçe değişikti. Mesajlarını alan adamın hiç vakit kaybetmeyeceğini umuyordu. Mike Martin 15 Şubat sabahı Sovyet villasından erken çıkmıştı. Rus aşçı kendisine uzun bir alışveriş listesi vermişti ve istediklerini almak çok güç olacaktı. Yiyecek kıtlığı başlamak üzereydi. Sorun kırsal bölgelerdeki üreticilerde değil taşımadaydı. Köprülerin çoğu yıkılmıştı. Üreticiler şimdi ürünlerini karşı kıyıya geçirmek için para ödemek zorunda kaldıklarından köylerinden hiç çıkmamayı tercih ediyorlardı. Martin şans eseri o sabah alışverişe baharat pazarından başlayınca tebeşir işaretini gördü ve şaşkınlıktan dona kaldı. Kararlaştırılan işaret yana yatmış bir 8'di ama Jericho eğer gerçekten acil bir durum olursa her halkanın içine birer haç çizmesini istemişti ve bugün de haçlar oradaydı. Martin hemen hızla Kasra pazarına pedal çevirdi. Ortalığın boş olduğu bir anı kovladı. Ayakkabısını bağlamak ister gibi eğilerek elini delikten içeri soktu ve ince zarfı aldı. Öğle saatinde aşçı kadına elinden geleni yaptığını ama taze sebzelerin kente öğleden önce ulaşmayacağını söyledi. Öğleden sonra pazara bir kere daha gidecekti. Martin Jericho'nun mesajını okuyunca adamın neden paniğe kapılmış olduğunu anladı. Hemen kendi raporunu yazdı. Riyad'a artık işi kendi ellerine almak ve kendisi karar vermek zorunda olduğunu anlattı. Riyad'la konuşmaya vakit yoktu. En kötüsü de Jericho'nun Irak karşı istihbaratının yasa dışı bir telsizin patlama sinyalleri gönderdiğini fark etmiş olmasıydı. Kendisine ne kadar yakınlaştıklarını bilemediği için Riyad'la bundan sonra uzun konuşmalar yapamazdı. Bu yüzden kararı kendisi verecekti. Martin önce Jericho'nun Arapça mesajını sonra kendi çevirisini ses kayıt makinesine okudu. Kendi raporunu da ekledikten sonra göndermeye hazırlandı. Gece saatlerine kadar yayın çerçevesi yoktu. Geceyi de Kulikov'un evinde herkesin uyuduğu saat diye seçmişlerdi. Ama Jericho gibi onun da bir acil durum yöntemi vardı. Bu her zamanki VHF bandı dışında tümüyle ayrı bir frekansla uzun ve tiz bir tek düdük sesiydi. Iraklı sürücünün birinci sekreterle elçilik binasına gittiğini ve uşakla karısının yemekte olduklarını saptadıktan sonra antenini kurdu ve düdük sesini gösterdi. Riyad'daki sis villasındaki telsizde bir tek ışık yandı. Öğleden sonra 1:30'du. Villa ile Londra'da Century House arasında normal telsiz konuşmalarını yürüten operatör elindekileri bırakıp öteki odadan bir yardımcı gelmesi için seslendi ve Martin'in frekansını çevirdi. İkinci telsizci kapıdan başını uzat, ne var? Steve ile Simon'ı çağır. Kara ayı yayına başlıyor, acil durum. Adam gitti. Martin Riyad'a 15 dakika tanıdıktan sonra ana yayınına başladı. Yayını alan tek telsiz direği Riyad değildi. Bağdat dışında hiç durmaksızın VHF bandını tarayan bir çanak antende mesajın bir kısmını alabilmişti. Mesaj o kadar uzundu ki kısaltılmış hali bile 4 saniye sürmüştü. Iraklı dinleyiciler son 2 saniyesini duydular ve bir saptama yaptılar. Martin yayından sonra aletlerini toplayıp hemen taşların altına soktu. Tam o anda da kapı önüne serdiği çakıllar üstünde bir ayak sesi duydu. Rus uşak bir iyilik yapmak isteyerek kendisine bir Balkan sigarası getirmişti. Martin eğilip kalkarak başını sallayıp birkaç kere şükran diye mırıldandı. Kendinden pek memnun olan Rus eve döndü. Martin yalnız kalınca yatağının altına sakladığı ince kağıtlardan birini alıp Arapça bir şeyler yazmaya koyuldu. O bu işle meşgulken telsiz dehası binbaşı Zahit, kentin çok büyük mikyaslı bir haritası, özellikle de Mansur bölgesi üzerine eğilmişti. Hesaplarını bitirip bir kere daha kontrol ettikten sonra Mansur'da yeşil mürekkeple bir baklava biçiminde işaretlediği alandan sadece 500 metre ileride olan muhaberat binasındaki Tuğgeneral Hasan Rahmani'ye telefon etti ve öğleden sonra saat 4'e randevu aldı. Riyad'da Chip Barber elinde bilgisayar çıktısıyla odanın içinde dört dönüyor ve 30 yıl önce deniz piyadeliğinden ayrıldığı günden bu yana etmediği küfürleri savuruyordu. Yanındaki iki İngiliz istihbarat yetkilisine bu adam ne yaptığını sanıyor diye sordu. Sakin ol Chip dedi Lang, adam çok güç günler geçirdi, ağır bir baskı altında, kötüler çevresini sarmaya başladılar. Tüm mesleki geçmişimiz onu oradan bir an önce çıkarmamız gerektiğini söylüyor. Biliyorum, çok esaslı biri ama bunu yapmaya hakkı yok. Parayı ödeyen biziz, bunu unutmayın. Unutmuyoruz dedi Paxman, ama adam bizim ve orada düşmanın tam ortasında. Eğer kalmaya karar vermişse bunu işi bitirmek için yapıyor. Ve bunun da bize olduğu kadar size de yararlı olduğunu unutma.
Berber sakinleşti. 3 milyon dolar. Langley'e, Jericho'ya işi yolunu sokması için 3 milyon dolar önerdiğini nasıl anlatacağım ben? O Iraklı eşçoğlu bunu ilk seferinde doğru olarak bildirmeliydi. Bilebildiğimiz kadarıyla daha fazla para almak için hile yapıyor da olabilir.
Chip, biz burada nükleer bir bombadan söz ediyoruz.
Olabilir, belki ama belki de Saddam yeteri kadar uranyumu sağlamıştır. Belki hepsini bu kere tamamlamıştır. Elimizde olan tek şey bazı bilim adamlarının hesapları ve Saddam'ın iddiası. Eğer böyle bir iddiada bulunmuşsa, Jericho paralı asker, yalan söylüyor da olabilir. Bilim adamları yanılıyor olabilirler. Saddam soluk alıp verir gibi yalan söyler. Bu kadar paraya karşılık gerçekte ne geçti elimize?
Bu riski almak istiyor musun diye sordu Lang.
Barber bir koltuğa çöktü. Hayır dedi. Hayır istemiyorum. Peki Washington'la işi ayarlarım. Sonra da generallere söyleriz. Bunu bilmeleri gerek ama size son bir şey söyleyeyim. Bir gün bu Jericho'yu bulacağım ve bizi aldatmışsa canını çıkarana kadar döveceğim. Söz veriyorum size.
Binbaşı Zahit o gün saat 4'te haritalarını ve hesaplarını Hasan Rahmani'nin bürosuna götürdü. O gün açılama sisteminin 3. ayağını saplayarak bölgeyi gösterdiği, Mansur alanındaki baklava şekline kadar daralttığını anlattı. Rahmani haritaya kuşkuyla baktı. ''Bu 100 metreye 100 metre bir alan'' dedi. ''Ben modern teknolojinin yayın alanını 1 metrekareye kadar indirebildiğini sanıyordum.''
Uzun bir yayın yakalayabilirsem onu da yapabilirim. Ama bunlar çok kısa yayınlar. 2 saniyede başlayıp bitiyor. Pusula da 1-2 derecelik bir açıdır ama 100 metre ileri gidince 2 kilometreye kadar açılıyor. Bakın yine de küçük bir alan aslında.
Rahmani haritaya baktı. Baklava içinde 4 bina vardı. 2 adam haritayı ellerine alıp gösterilen bölgeyi keşfe çıktılar. Mahalle çok varlıklıydı. 4 bina duvarlar arasındaki bahçeler içinde villalardı. İşlerini bitirdiklerinde hava kararmaya başlamıştı. Rahmani sabah buralara baskın yapın dedi. Ben çevreyi askerlerle çeviririm. Ne aradığını biliyorsun. Uzmanların da git ve 4 evi de didik didik ara. Telsizi bulduğun anda casusu bulduk demektir.
Ama bir sorun var dedi binbaşı. Şu pirinç levayı görüyor musunuz? Orası Sovyet Büyükelçiliğine ait.
Rahmani düşündü. Uluslararası bir olay başlatırsa kendisine teşekkür edilmeyecekti. Önce diğer 3'ünü arayın diye emretti. Bir şey bulamazsanız Dışişleri Bakanlığından ötekini aramak için emir çıkarırım.
Onlar konuşurlarken Sovyet villasının bahçıvanı Mahmut el-Huri 3 mil ötede eski İngiliz mezarlığında bakımsız bir mezarın üstündeki taş vazoya elindeki zarfı yerleştiriyordu. Sonra da gazeteciler cemiyeti binasının duvarına tebeşirle bir işaret yaptı. Gece yarısından az önce bölgeden geçerken işaretin silinmiş olduğunu gördü.
O akşam üzeri Riyad'da Suudi Savunma Bakanlığı binasının bodrumundaki güvenli odada çok özel bir toplantı vardı. Odada 4 generalle birlikte Barber ve Lang bulunuyordu. Onlar sözlerini bitirince 4 general bir süre hiç konuşmadılar.
''Bu gerçek mi?'' diye sordu Amerikalılardan biri.
%100 diyemeyiz dedi Barber ama verilen bilginin doğruluk olasılığı çok kuvvetlidir.
''Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?''
Herhalde tahmin etmiş olacağınız gibi Bağdat hiyerarşisinde çok yüksek düzeyde biri aylardır bizim için çalışıyor.
Generaller homurtularıyla bunu doğruladılar. Hava kuvvetleri generali,
o kadar hedef istihbaratının Langley'in kristal küresinden gelmediğini tahmin etmiştik dedi.
Lang bugüne kadar verdiği bilgilerin hep doğru olduğunu gördük dedi.
Ama şimdi yalan söylüyorsa bu büyük bir hilekarlıktır. İkinci nokta da şu, bu riski göze alabilir miyiz?
Birkaç dakika hiç kimse konuşmadı. Hava generali,
sizlerin göz ardı ettiğiniz bir nokta var dedi, sevk.
Sevk mi diye sordu Barber.
Evet, bir silaha sahip olmak başka şeydir, onu düşmanın üstüne gönderebilmek başka. Bakın kimse Saddam'ın minyatürizasyonuna erişebildiğine inanmıyor. Bu yüksek teknolojidir. Bu bombasını bir tank topundan atamaz ya da bir başka toptan ya da Katyusha tipi bir bataryadan ya da bir roketle.
Neden roket değil general?
Ağırlık yüzünden. Bu kaba bir bombaysa en az yarım tondur. El Abid ve El Temmuz roketleri saat 16'daki tesisi vurduğumuzda henüz geliştirilme aşamasındaydılar. El Abbas ile El Bedir de öyle. Ya çalışamazlar ya da çok hafif bir yük taşıyabilirler.
Ya Scud diye sordu Lang.
Aynı şey. Uzun menzilli El Hüseyin atmosfere girince parçalanıyor ve sadece 160 kiloluk bir başlık taşıyabiliyor. Sovyet yapısı Scud'ların bile en çok taşıyabilecekleri başlık 600 kilodur ki bu da çok azdır.
Barber uçaktan atılabilen bombalar da vardır dedi. Hava kuvvetleri generali kaşlarını çattı.
Beyler size burada söz veriyorum.
Bundan sonra bir tek Irak savaş uçağı bile sınıra yaklaşamayacaktır. Çoğu pistlerden bile kalkamayacaklardır. Kalkıp da güneye yönelenler sınır yolunun yarısına gelmeden düşürülecektir. Elimde yeteri kadar AVAX ve yeteri kadar savaş uçağı var, size garanti veriyorum.
Ya kale, ya oradaki fırlatma rampası diye sordu Lane.
Herhalde yer altında bulunan çok gizli bir hangardır ve tek çıkışı olup içinde bir Miraj, bir MiG ya da bir Sukhoi vardır. Ama onları da sınıra varmadan düşürürüz.
Kararı masanın başındaki Amerikalı general verecekti.
Bu kale denilen yeri bulabilecek misiniz diye sakin bir sesle sordu.
Evet efendim, şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Birkaç güne ihtiyacımız olacak.
Siz yeri bulun, biz de onu yok ederiz.
Ama istila 4 güne kadar başlayacak değil mi efendim?
Ben size haber veririm.
O gece Kuveyt ve Irak'ın kara istilasının 24 Şubat'a ertelendiği bildirildi. Tarihçiler daha sonra bu erteleme için 2 farklı neden ileri sürmüşlerdir. Biri ABD deniz piyadesine saldırı aksını birkaç mil batıya kaydırmak istediği ve bunun da askerlerin kaydırılmasını ve yeni hazırlıklar yapılmasını içermesiydi. Bu da doğruydu. Basında daha sonra ileri sürülen bir neden de 2 İngiliz bilgisayar program kırıcısının Savunma Bakanlığı bilgisayarına girip saldırı bölgesindeki hava durumu raporlarını karıştırmalarıydı. Gerçekten de hava 20'si ile 24'ü arasında açık ve güzeldi ve saldırı başladığında bozulmuştu.
General Norman Schwarzkopf iri yarı hem fizik ve ruh hem de moral bakımından çok güçlü bir insandı. Ancak o son günlerin baskısını hissetmeye başlamaması için insanüstü olmalıydı. 6 aydır günde 24 saat çalışıyordu. Tarihin en büyük askeri yığınağını yapmış olmanın yanı sıra Suudi toplumunun duyarlılıklarının yarattığı ilişki karmaşasıyla uğraşmış, koalisyonu bozacak iç çatışmaları önlemiş, Amerikan Senatosu'nun iyi niyetli ama yararsız müdahalelerini önlemişti. Ancak son günlerde çok ihtiyacı olan uykusunu bozan bunlar değildi. Onu kara basanlara sokan şey o kadar gencin başında olmanın verdiği sorumluluktu. Kara basanlarında üçgen vardı, hep üçgen. Bu yan yatmış, dik açılı bir üçgendi. Alt çizgisi Kafji'den Cuba ile uzanıyor ve Dammam, El Hoba ve Dahran kentlerini birleştiriyordu. Üçgenin hipotenüsü çöldeki son batı karakolunu Dahran'da kıyıya birleştiren eğik çizgiydi. Ve bu üçgenin içinde 500.000 genç erkek ve bir kısım kadın kendisinin emirlerini bekliyorlardı. Bunlardan %80'i Amerikalıydı. Doğuda Suudiler ve diğer Arap birlikleriyle deniz piyadeleri vardı. Ortada büyük Amerikan zırhlı ve mekanize piyade birlikleri vardı. İngilizlerin 1. zırhlı tümeni de buradaydı. Sol uçta ise Fransızlar yer almıştı. Bir zamanlar karabasan 10 binlerce gencin saldırı için gediklerden dalmaları, orada gaz yağmuru altında kum tepeleriyle jilet keskinliği teller arasında can vermeleriydi. Şimdi ise daha da kötüydü. Bir hafta kadar önce savaş haritasındaki üçgene bakan bir istihbarat subayı, Saddam belki de oraya bir nükleer bomba atmayı düşünüyordur demişti. Adam şaka yaptığını sanmıştı. Komutan o gece yine uyumaya çalıştı ve başaramadı. Hep üçgen vardı, daracık alana sıkışmış pek çok insan.
Sis villasında Lang, Paxman ve 2 radyo teknisyeni İngiliz elçiliğinden gizlice getirilen bir kasa birayı paylaşıyorlardı. Onlar da haritayı inceliyorlar, üçgeni görüyorlar ve sıkıntıyı hissediyorlardı.
Lang bir tek bomba, küçücük kaba, Hiroşima öncesi bir bomba diye söylendi.
Bilgin olmalarına gerek yoktu. İlk patlama 100.000'den fazla genç askeri öldürürdü. Birkaç saat içinde radyasyon bulutu yerden milyarlarca ton kumu kaldırarak yola çıkar ve önüne çıkan her şeye ölümle örterdi. Denizlerdeki gemiler kaçacak fırsat bulacaklardı. Ama karadaki askerlerin ya da Suudi kentleri halklarının yapacakları hiçbir şey yoktu. Bulut doğuya doğru ilerledikçe genişleyecek, Bahreyn ve müttefik hava üsleri üzerinden geçecek, denizi zehirleyerek İran kıyılarına erişecek ve orada da Saddam Hüseyin'in yaşamaya hakları olmadığını söyledikleri İranlıları, Yahudileri ve sinekleri öldürecekti.
Bunu yapamaz dedi Paxman. Bunu yapabilecek bir roketi ya da uçağı yok.
Ta kuzeyde, Hamrin'deki Cebel'de 180 metre namlusu ve 1000 kilometrelik menzili olan topun içinde Allah'ın yumruğu fırlatılmayı beklemekteydi.
40. ayrımın sonu. Sayfa 380.